Ayrım 22.
Servinaz benim bu duvarama, dipnot, hileme, yenilecek kadar aptal mıdır? Ya o şiddetli protestolarıyla bana üstün çıkarsa? Vicdansızlık olduğu kadar da tehlikeli bir oyun. Ya büsbütün batacağım ya çıkacağım. Bu ökseye ben mi tutulacağım, Servinaz mı? Bu oyunun akla yakın bir yanı da var. İşi Servinaz'a da açarak Aziz'i suç ortağı göstermek yoluyla beni kurtarırsa ona da halime göre paracı en büyük fedakarlığı göze aldıracağımı anlatmak. Böylece ikisini de kandırmak ve tamahlarını, dipnot, açgözlülüklerini uyandırmayı düşüne düşüne pek umutsuz görmemeye başladım. Bu hile dolabı ancak para motoruyla döndürülecek. Gözünü doyuracak bir miktarla Aziz'i kandırabilirim. Annemin bankada ölümlük dirimlik 5000 lirası var. İş benim mutluluğuma dokununca o da bu paradan tutalım 1000-2000 lirasını fedaya katlanır. Gözü kulağı büyüleyen bu tek heceli rakamın anlattığı böyle bir servetin birdenbire ele geçmesi 15 lira maaşlı bir uşak için ancak rüyada görülebilecek bir nimet sayılır. 13. Annemi kandırdım, her işi yoluna koydum, paralar cebimde hazır. Son birkaç gün içinde şiddetlendirilen sıkıştırmalara karşı Servinaz bol gözyaşlarından başka cevap vermiyor. Bu betonarme kesilen sessizlik karşısında karımın sinirleri şah ahengine geriliyor. Dipnot, burada çok geriliyor. Bu olay böylece sürüp gidemez. Elbette bugün yarın iyi kötü bir sona varacaktır. Servinaz'ın kilitli ağzına anahtar uydurmalarından önce ben işimi görmeliyim. Uşakların bölüğüne gittim. Aziz'i arıyordum. Lala Hamdi Baba karşıma çıktı. Sordum. Aziz nerede? Hamdi Baba acayip bir dikkatle beni süzerek cevap verdi. Çarşıya, zerzevat almaya gitti. Yine sordum. Baba, öyle dikkatle yüzüme ne bakıyorsun? Hiç dedi. Sizi çok severim de. İçeride çalkalanan facianın dışarıya yansımamış olması mümkün değildi. İhtiyarın bu bakışı olayla ilgili bir merak eseri olsa gerekti. Gönlünü almak için ben de ona, eksik olma baba, ben de seni çok severim. Selamlıktaki odamdayım, gelince Aziz'i bana gönder dedim. Peki, bağış üstüne cevabından sonra Hamdi Baba yine o bakışını tazeleyerek şunu dedi. Üzerine yordukları kötülüğü ben senden ummam. Elbette bu iş bir gün asıl kabahatlinin ayağına dolaşacaktır. Esef etme. Dipnot, üzülme. İçimden bunakça laflar dedim, yürüdüm. Aziz zayıf değil fakat kuru. Orta çapta 25'lik bir Anadolu uşağı. Güneşte kavrulmuş, soğukta donmuş gibi tabiatın çeşitli hava etkileriyle pişkinleşmiş, yaşına göre erken olgunlaşmış, kasları nasırlaşmış bir yüzü var. Fizyonomistler, dipnot, yüz çizgilerinden anlam çıkaranlar, kimi insan süratlerini hayvanlara benzetirler, ata, aslanı. Bu bakımdan Aziz uzun çenesi, sivrice burnu, fındık gibi canlı gözleriyle tilkiyi andırır. Bu olan odaya girince ona alacağım durumu inanç vermek için söyleyeceklerim önemli bir nutuk hazırlar gibi zihnimde tasarlıyordum. Umutsuz bir davayı kazanmaya uğraşan bir avukat heyecanıyla bütün söz gücümü harcıyordum. Oynayacağım komedyanın başrolünü ezberliyorum. Zihnim bu düşüncelerle altüst olurken kapı tıkırdadı. Aziz biraz süklüm püklüm içeriye girdi. Bana yaklaşmadı. Kapı önünde alargada durdu. Dipnot açıkta. Göz göze geldik. Çarpıntı içindeydim. Bakışım, halim, heyecandan değişik gözlerimden nasıl bir azarlama dehşeti sezdiğini bilmiyorum. Oğlan karşımdan kaçacak gibi ürkek bir hal aldı. Bu korku neden? Hamdi Baba'nın bunaklık anlamı verdiğim acayip sözleri aklıma geldi. Kendi kendime, acaba ha dedim. Duydurduğum bu korkunun zihin karışıklığıyla gerçek her neyse dosdoğru söyletebileceğimi düşünerek gözlerimi daha çok açtım, bağırdım. Ulan yaklaş buraya. Aziz iki adım bana doğru yürüdü, durdu. Baktım titriyor. Yakından bir daha göz göze geldik. Aramızda benim ona, onun bana söyleyeceğimiz bir korku var gibiydi. Birden kabaran tuhaf kuşkusunun itmesiyle bir dana gibi böğürdüm. Ulan hain ırz düşmanı, insan ekmek yediği kapıya böyle hıyanette bulunur mu? Aziz kurşunla vurulmuş hayvan gibi ayaklarıma kapandı. Sulu sepken ağlıyordu. O aşağıdan, ben yukarıdan, göz göze bir şimşek daha çaktım. Örs üzerinde sıcağı sıcağını işler gibi ateş saçarak eski zamanın yangın haber veren bekçilerini andırır bir nara attım. Her şeyi dosdoğru söyleyeceksin. Yoksa mahvolduğun gündür. Öpe öpe terliklerimi sancılarına buluyarak hıçkırıklarla tıkana tıkana yalvarıyordu. Aman efendim, aman paşam, ocağınıza düştüm. Bir iştir oldu gayrik. Ben ettim siz etmeyiniz. Şeytan uydum. Suçumu cahilliğime, gençliğime bağışlayınız. Bir kabahatle adam asılmaz. Her emrinize razı, vereceğiniz her cezayı çekmeye hazır kölenizim. Kulaklarımda çınlayan bu sözler birer gerçek miydi? Rüya mı görüyordum? Ben ne niyetle Aziz'i çağırtmıştım? İş nasıl bir ters biçim aldı? Ben Aziz'den daha suçlu değildim. Ben karımın sorgularında suçumu şiddetle inkar etmiştim. Aziz ilk sorudaki açık sözüyle benden çok mert çıkmıştı. Ben günahımı bu inkarın kalkanı arkasında sonuna kadar saklayacaktım. Servinaz niçin susmuştu? Bana olan sadakatinden değil, iş şimdi anlaşılıyor. Beni mi ele versin, Aziz'i mi? Bu olamazdı. Nasıl ki olmadı. Vicdanca değil, ilk bakışta suçtan kurtulmuştum. Oturduğum yerde hafifledim, hafifledim, kuş kesildim. Kanatsız uçuyordum. Başlangıca hiç uymaz, umulmaz bir sona varmıştım. Tutulduğum sevincin dalgalar içinde sersemleyen kafamda artık hiçbir şey düşünemez oldum. Parlak bir aklanma, işi kazanma coşkunluğuyla karıma koşmak için dışarı, harem tarafına fırladığım sırada başka bir vücutla göğüs göğüse çarpıştım. Meğerse Bedriye de oracıkta, kapı arkasında bizi dinliyormuş. Coşkun sesle, işittin mi dedim. İşittim. Hepsini mi? Hepsini. Öyleyse benim temize çıkma hükmümü çabuk ver. Suçlarından dolayı seni affedeyim. Karım gözyaşlarını saçarak kollarımın arasına düştü. Affet Hüsnü, seni çok sevdiğim için çok üzdüm. Karı koca birbirimizi kollarımızın çemberine aldık. Yürek çarpıntılarımız birbirine karışarak aldışıyor, ateşli ateşli öpüşüyorduk. Bu benim için karımı aldatma yüzünden ermiş olduğum yalancı bir sevinçti. O da aldandığını bilmemekten bulduğu güvenden mutluydu. İşin aslı iyi, kötü ne olursa olsun, maksat gönül rahatlığına ermekti. Biz karımla bu huzuru bulmuştuk. Çoğumuz böyle değil miyiz? Hayatın bazı sahte durumlarını gerçeğe almak yanıltısıyla yaşayıp gidiyoruz. Hep aldatmak, aldanmak oyunları içindeyiz. Ahlakça, toplumca, ailece vicdanımızdan gizlenen öyle gerçekler vardır ki anlamayarak acılarından kurtulduğumuza sevinmeliyiz. Bir saat sonra öleceğini bilmeyen adamın kafaca rahatlığı gibi. 14. Bu olayı sinirlerimi bozan bir hastalık gibi geçirdim. Şimdi tıpkı bir korkulu düşten uyanır gibiyim. Geçen olay sırasında zihnimin kavrayamadıklarını şimdi bir bir düşünerek buluyorum. İlk buluşmada Servinaz'ın beni yadırgamayışı, Aziz'le olan ilişkisi yüzünden erkeğe alışkanlığıymış. Melek sanmıştım şeytanı. Hamdi babanın üzerine yordukları kötülüğü ben senden ummam. Elbette bu iş asıl kabahatlinin ayağına dolaşacaktır demesindeki anlam da açıklanıyor. Demek ki Aziz'in bazı geceleri kurt, kuş uyurken döşeğinden sıyrılarak harem tarafına sokulduğunu Hamdi baba sezinlemiş. Kim bilir ne sakıncalar düşünerek bunu bize haber vermemiş. Aziz'in bu gece buluşmaları bir iki olmamalı. Neyse. Genç uşağın suçu benim günahımı örttü. Bundan dolayı onu kabahatli değil, candan kutsal bulmalıyım. İyilik, kötülük hakkındaki düşüncelerimiz kendi uyarımıza göre değil mi? Bize zevk, iyilik getiren şeyin herkesin moralince kötülük sayılacağını pek umursamayız. İşimizi gizleyebildiğimiz sürece cezadan kurtulmuş değil miyiz? İşte o kadar. Vicdan sorunları pek inceden inceye kurcalamaya gelmez. Ben de herkes gibi bir insanım. Belki de her insan benim gibi vicdanıyla bir muhakeme kurarak hem yargıç hem suçlu olarak kendi kendine sorumluluklarının hesabını vermeye çalışmaz. Bu bakımdan kendimi çoklarına göre daha ergin buluyordum. Kendi kendimi ahlak bakımından denetleme için olan bu çetin yaprağı kapıyorum. 15. Her günah için bir kefaret koymuşlar. Bu kefaretin arkasından ciddi bir pişmanlık olursa suçlu doğru yola dönebilir. Toplum dürüst bir insan kazanmış olur. Bu yüzden dinler büyük, küçük günahlar için tövbe kapılarını açık bırakmışlardır. Fakat kalabalık arasında tövbeyi, yemini tutmak yeteneğine ermiş 10.000'de kaç kişi bulunur? Tövbe ve yemin çoklarının ağızlarında oyuncak olmuş iki kelimedir. Vicdanımda gizli kalan günahın yalnız bir tanığı var, Servinaz. Şimdi ben onunla baş başa bulunmaktan sıkıldığım gibi, Aziz ilişkisi meydana çıktıktan sonra o da belki benden utanmaktadır. Karşılıklı bu iki utanç birbirini götürür. Şimdi günahıma bir kefaret vermeyi, vicdanıma bir görev biliyorum. Aziz beni farkında olmayarak kurtardı. Servinaz bir gece döşeğine kabul etti. Genel ahlak bakımından büyük suç sayılan onların bu yaptıklarına ben de karıştım. Üçümüz de aynı derecede günahkarız. Kendimi suçun ağırlığından daraya çıkaramam. Dipnot, burada davranışımı hiç olmamış sayamam. Bu bakımdan kabahati Aziz'in gençliğine, Servinaz'ın kadınlık zayıflığına bağışlıyorum. Sorumluluğu böylece arkalarından paylaştıktan sonra suç arkadaşlarım için çalışmayı bir görev biliyorum. Karımı da suçluları bağışlamak yoluna olanca söz kuvvetimle kandırdım. Aziz de Servinaz'a verilmek üzere cebimde getirmiş olduğum 2000 liranın üzerine 1000 daha ekleyerek onlara Aksaray'da küçük bir ev aldık. Aziz 50 lira maaşla bir işe koyduk. Birbiriyle evlendirdik. Ne şiş ne de kebap yandı. Bu iş kapandı. 16. Öyle sandım ama hayır, kapanmamış. İnsanların felaketi tabiatın değişmez kanunlarını kendi yapmacıklarını uydurmaya çalışmalarından ileri geliyor. Kendi kendilerini suçlayacak yasalar yapıyorlar. Tabiat kuşak üretmesinde alabildiğine serbesttir. İnsan yasaları görülen ahlak sorunları üzerine doğanın bu haşarı hürriyetine giyen vurmak için sınırlar belirtmiştir. Yumurtadan çıkan hangi tavuğun hangi horozun ürünü olursa olsun doğanın amacı kuşağın üretilmesindendir. Doğanın kimi zaman bize zalim gelen bir baskıyla insan vicdanının çarpışmasındaki acılığı ben bu olayda tattım. 17. Servinas evlenmelerinin 6. ayında bir oğlan doğurdu. Vakitsiz fakat yapısı bakımından çocuk taslamam. Annenin evlenmeden 3 ay kadar önce gebe kaldığı anlaşılıyor. İşi bilenlerce bunda şaşılacak bir şey yok. Bu erken doğuş karı kocanın evlenmelerinden önce gösterdikleri aceleye verilerek yeni iş kapanıyor. Ama bencesi de şöyle. Karımın da önceden işaret ettiği gibi gebelik zamanı benim Servinaz'la kaldığım geceye günü gününe geliyor. Çocuk benden mi, Aziz'den mi? Bu kuşku beynimi kurcalıyor. Çocuk bendense bana ilgisi olarak doğmuş olaydı, ben onu babalık görevinin yüklediği ailemin düzey koşullarına göre dikkatli bir öğretim ve eğitimle yetiştirecektim. Çocuğun üzerindeki öz babalığım kendimce gerçek olsa bile, şimdiki durum gereği ben onu yoksul bir ailenin yoksul kucağına bırakmış bulunuyorum. Yabana atılan bu oğul büyüyüp de kaderin itişiyle Bedriye'den olan oğlumun hizmetine verilse, aynı babadan olmalarına karşın sosyal durumları ne kadar değişmiş oluyor. Beyefendi ile uşak. Bu çocuğu miras ve başka birçok haklarından mahrum bırakışım zihnimde sona kadar rahatsız edici bir vicdan yarası acısıyla işliyor. Yuvadan atılan bu yavru nasıl yetiştirilebilecek? Hayatın talihsizliğiyle sapıtanları, ahlaksızlık sefaletlerinin en korkunçlarına düşüren öyle karanlık yolları var ki, bu çocuk böyle kötü bir sona düşüp de hakikati de bilmiş olsa. Baba, bir gecelik zevkinin korkunç cezasını bana çektiriyorsun diyerek karşıma çıkınca elbette başım önüme eğilir. Aynı ağır işin sorumlusu babalar, karlı bir gecenin şiddetiyle köprü altında titreyen sefil çocuğun vücuduna, dipnot, varlığına, doğmasına, sebep belki siz olduğunuzu akla getirmekle hiçbir yürek sızısı duymadınız mı? 18. Böyle başa gelen şeylerde aile içine yabancı döl katan kadınların günahlarını lanetlerken, döllerini aile dışına bırakan babaların suçlarını niçin düşünmemeli? Sonun ikisinin de yaptıkları aynı şey değil mi? Mezar başında telkin veren imam ölüyü anasının adıyla çağırıyor. Şeriat baba adını kullanmamaktaki kuşku ve önleminde ne kadar haklı. Yavrular döllenme işini bilir doğarak asıl babalarını gösterebilmiş olsalardı, onursal babalar bu ad haklarını kaybedince dünya karışırdı. Heybeliada, 8 Kasım 1941. Şehirde bir eşkıyalık. Geçen 1. Dünya Savaşı'nda dinlemiş olduğum bir eşkıyalık olayı. Suadiye ile Bostancı arasında lodos dalgalarının yaladığı kıyıdan biraz içeride her yıl kulübemsi bir iki ev eklenerek sınırı genişleyen bir mahallecik. Vasfiye Hanım kurumuş sapları üzerinde ölü gibi sararmış tohumluk kabaklar yatan bayırı iriter taneleri dökerek tırmandıktan sonra çevresi bölük bölük kuru moloz taşları, kırık dökük tahta parmaklık ve tellerle çevrilmiş bir bahçenin mandalı tutmaz kapısını iterek içeri girdi. Burası birkaç erik dut ve incir ağacının yeşilliği altında adeta çöl ortasında bir ağaçlığı andırıyordu. Zeki bakışlı boz bir yavru köpek çıngırak gibi öten sesiyle havladı. Ağaca bağlı kirli bir kuzu meledi. Tavuklar, horozlar kukurukladılar. Sıcağın çokluğundan tüyleri solmuş sanılan zayıf, sarı bir kedi halsiz miyavlamalarıyla bu konsere karıştı. Kaplamaları kararmış bir katlı tahta evden elinde içinde zerzevat kabukları taşan bir tepsiyle bir kız çocuğu çıktı. Bu o gün mutfakta pişen yemeklerin kırıntılarıydı. Köpek, kedi, tavuklar paylarını almak için kızın çevresini sardılar. Hepsi en tatlı ve aceleci anlatışlarıyla yalvarıyorlar, ziyafete yetişmek için kuzu uzaktan meleyerek bağını zorluyordu. Misafir, kızım, Sıdıka, annen evde mi? Sıdıka, evde, yemek pişiriyor. Sonra içeriye seslenerek, anne, Vasfiye teyzem geldi. Derinden derine kopan, buyursun buyursun çağrısından sonra ev kapısının önündeki sette saçlar alan taran, dipnot, dağınık, kollar sıvalı, iri memeler yarıya kadar açık 35'lik bir kadın gözüktü. Misafir, ne yapıyorsun Emine? Emine, çok şükür. Misafir, göreceğim geldi. Bizden burası 2 adımlık yol ama işte elim deyip de gelemiyorum. Ne iş görüyorsun? Emine, oğlan biraz keyfini bozdu. Mızmızlanıyordu. Onu salıncağına yatırdım. Tencereyi ocağa vurdum. Yıkanacak ufak tefek var. Ev işi biter mi hiç? Allah sağlık versin. İşte her gün hepimiz de böyle didişip duruyoruz. Gelsene içeri. Burası çardağın altı serince. Biraz ilişeyim. Kahve mahve istemez. Azıcık göreyim seni gideceğim. Kapı önündeki asmada yeşil dumanlı koruk salkımları sarkıyor, iri ve sık yapraklar arasından süzülmeye uğraşan güneş ışınları bu zümrütten tavanı delemiyordu. Misafir 4 ayak üzerine tahta çakılmış alçak, ilkel bir iskemleye oturdu. ev sahibi oralarda sürünen yamalı bir kırpıntı minderini altına çekti. İki kadın karşı karşıya biraz hal hatır soruştuktan sonra Emine meraklı bakışlarla komşusunu süzerek ''Ali Baba'nın ev meselesi ne oldu?'' Onun ne olduğunu iyice kimse anlayamadı. ''O bir masal, o bir bilmece, o inanılmaz bir şey.'' ''Geçen akşam bizimkine sordum. Hemen kaşlarını çattı. Nene lazım el alemin derdi. Sen kendi işine bak. Zaman acayip, türlü türlü dedikodu oluyor. Durup dururken insanın başı belaya uğruyor.'' dedi. Ben de korktum sustum. Fakat merakım arttı. ''Kuzum Vasfiyeciğim, ne duydunsa bana anlat.'' Benim de içim doldu taştı. Ben de zaten sana bunu anlatmak için geldim. Herkesin yüreğinde korkuyla karışık bir merak var. Emine Hanım zerzevat kabuklarını hayvanlara döktükten sonra elinde boş tepsiyle iki kadının sözlerine kulak kabartarak yürüyen kıza seslenerek ''Hasna, kızım, git Zehra'ya söyle bize iki kahve pişirsin. Şurada basamağın kenarında da tütün paketim duruyor. Getir onu buraya.'' Sonra Vasfiye'ye dönerek ''Kardeşim, söyle şimdi. Ta başından mı başlayayım?'' ''Evet, evet, ilkinden başla.'' ''Biliyorsun Emine, Ali Baba'nın ne geçineceği var ne de çalışacak hali. Bir ona demiş ki, bu yıl bu tarafa hava tebdiline, dipnot, değişimine gelenler çok var. Biraz evini meramet, dipnot, üstüne düşersen, edersen yazlığını 100 liraya verirsin. Ali Baba'nın evcezi bir kat üstünde viran 3 oda. Ne kadar meramet koysan yine ciğer, yine ciğer. Fakat ne yapsın, babada para yok, pul yok. Bir yerden 10 lira ödünç almış, evin kiremitlerini aktarmış, şurasına burasına birkaç tahta çaktırmış, yukarıdan aşağı badan ettirmiş, kırık camlarını yaptırmış. Bilirsin ev küçük, haraptır ama yeri geniştir. 5-10 kütük bağı meyve ağaçları vardır. Bahçeyi çapalamışlar, bakla ekmişler. Enginar ocaklarını, dipnot, bostanda her sebzeye ayrılan bölüm, ayıklamışlar. Kuyusu güzeldir, suyu tükenmez. İyi bakarsan haline göre her türlü zerzevat yetişir. Evi tamirden sonra gelecek kiracılara şirin görünsün diye silmişler, süpürmüşler. Kendileri bahçenin kenarındaki kulübeye çekilmişler. Müşteri çıktıkça evi gezdiriyormuş. Birkaç kiracı gelmiş gezmiş fakat pazarlık uymamış. Bir gece Ali Baba'nın küçük oğlu Şefik telaşla kulübeye girerek anne demiş, şimdi gördüm, bizim öteki evde mum yanıyor. Ali Baba, karısı, sağır hala hep toplanmışlar, bahçeye çıkmışlar. Bakmışlar ki evin pencerelerinde ışık var. Hala ya Rabbi şükür, Allah bizi ansızın bir kiracı göndermiş diye ellerini kaldırmış, yüzüne vurmuş. Ona sus bunak demişler, hiç böyle apansızın pazarlıksız kiracı olur mu? Bunda bir iş var. Sonra iyi saatte olsunlar gelip de evi zapt etmesinler diye düşünmüşler. Ali Baba hemen cevap vermiş. Periler aydınlıktan hoşlanmazlar. Onlar karanlığı severler. Komşumuz Abdullah'ın evinde de cin peri vardır ama Allah'a şükür bunca senedir bizde gözükmediler. Ne olduğunu anlamak için gene ihtiyatlı olarak selatü selam, dipnot, peygamberin adını anıp esenlik duası okuyarak, çekerek eve yaklaşmışlar. İçeride adamlar gezindiğini kafeslerin arkasından görmüşler. Ali Baba çat çat kapıyı vurmuş. Bir uzun vakit içeriden aldırış etmemişler. Baba bütün kuvvetiyle çat çatları artırmış. Sonunda karşılarına bir don bir gömlek iri yarı bir herif çıkmış. Ali Baba, selamün aleyküm herif. Ve ulan bunak yarata, selam vermek için mi gece yarısı böyle gelip insanı rahatsız ediyorsun? Ali Baba fena halde şaşırarak, ben ev sahibiyim. Ahmak herif, kim olduğunu senden soran var mı? Evi kimden tuttunuz? Onu bana sorabilmek senin haddine mi? Ben ev sahibiyim diyorum. Hala dediğini tekrarlıyor. Tekrarlıyorum ya, işte ev sahibiyim. Bire küçük beyin ihtiyar. Bu zamanda ev sahibi kiracı mı var? Evleri olmayanlar boş buldukları evlere girip oturacaklardır. Sen böyle memleketin nizamından, dipnot düzeninden, habersiz avanak avanak nerede yaşıyorsun? Duymadın böyle bir nizam. Kiminle pazarlık ettin söyle. Kaç kuruş vereceksin? Herif gümbürtülü bir kahkahayla, ne kadar istiyorsun? 150 lira hem de peşin. Pekala, dur vereyim hakkını. Herif içeri seslenerek, Salih, Kerim, benim hesap aletlerini getiriniz. İçeriden ellerinde birer sopayla enine boyuna hasıllanmış, dipnot, burada donanmış, koç kafalı iki delikanlı çıkar. Ev sahibi kiracının para ödemedeki bu çabukluğuna biraz şaşırır. Herif, babaya ev hakkı, fakat kirli kağıt değil, şıpır şıpır geçer, akçe 150 lira verilecek. Delikanlılar yapacaklarını bir daha tekrar ettirmez, çabuk bir anlayışla Ali Baba'yı çalyaka ederler, dipnot, yakasına yapışırlar. Salih ihtiyarın başını kenesi ayıklanacak bir hayvan gibi iki bacağının arasına sokar. Kıçını ustasının emrine hazırlar. Babanın olaya seyirci akrabası para ödemenin ciddiliğine inanmaz birer şaşkınlıkla bakışmaktayken ev sahibinin gerisine birinci sopa iner. İhtiyarcağız can acısı ile önce birkaç feryat ve inilti koparır. Sonra ecelinin geldiğine inanır, kelimeyi şehadet getirmeye başlar. Karısı, kız kardeşi, oğlu babayı kurtarmak için atılmak isterler. Fakat Kerim yumruk ve tekmeyle üzerlerine yürür. Hepsini çil yavrusu gibi dağıtır. Sağır hala hendeğe düşer kalır. Karısı dut ağacının altında bayılır. Şefik gözyaşlarını gecenin karanlıklarına serperek alargada dolaşır. Emine Hanım'ın kızı Zehra bu ara elinde kahve tepsisiyle gelir. Şefik ismini duyunca bir ara benze atarak söze kulak kabartır. İki kadın fincanları alırlar. Vasfiye Hanım hikayesine devam eder. Sopalar 15'i geçtikten sonra ihtiyar yalvarmaya başlar. Aman oğullarım yetişir. Hakkını helal ediyor musun? Can her şeyden tatlı ediyorum. Bu iş için kimseye bir şey açmayacağını yemin ediyor musun? Ediyorum. 2 senelik kirayı tamamıyla almış olduğuna dair şimdi getireceğimiz senedi mühürleyecek misin? Ali Baba sopalardan daha acı gelen bu teklife karşı çıkma makamında kıçını sağa sola sallar. Baba ne kıvırıyorsun, sesin çıkmıyor. Oğullarım merhamet ediniz. Şimdi elinizden sopadan ölmezsem bu sözünüzü kabul edince sonra bütün ailemle açlıktan öleceğiz. Kimse açlıktan ölmez. Bu ağızlarda dolaşan yeni moda bir sözdür. Bu evi tamir ettirmek için ödünç para aldım, borcum var. Şimdi kimsenin borç ödediği yok. Alacaklın mahkemeye müracaat etse ancak 2-3 yılda bir karar alabiliriz. Açız aç, insaf ediniz. Allah vardır, din vardır, peygamber vardır, kitap vardır. Hepsi vardır. Ama onların emirlerine, yapma demelerine uyan yoktur. Bol bol karınlarını doyurmanın yolunu bulanlar Allah'ı peygamberi hiç akıllarına getirmiyorlar. Kitap, din, diyanet, ahlak açları baskı ve bağ altında tutmak için birer korkuluk hükmüne giriyor. Allah seni yaşatmak için yarattı. Rızkını da verdi. Onun nerede olduğunu bulamıyorsan sende kabahat. Böyle zamanda açlıktan ölmek kendi nefsin hakkında işlenmiş bir cinayettir. Çalışıyoruz, çabalıyoruz, rızkımızı bulamıyoruz. Tuhaf şey, fırında ekmek, bakkalda yiyecek, kasapta et yok mu? Var ama parasız vermiyorlar. Hah, işte bunları parasız almayı öğrendiğin günü bugünkü hayatın sırrına ermiş olacaksın. İşte sana kira bedeli yerine 20 acı sopa ve birkaç öğüt. Bu öğütlerimi para gibi harç et geçin. Ben bu laflardan bir şey anlamıyorum. Çoluk çocuk sahibi, fakir bir ihtiyarım. Acı bana. Ya kiramı ver ya çık evimden. Sana Allah acımadıktan sonra ben mi acıyacağım? Allah acımazsa kulun acıması kaç para eder? Şimdi sen hakkını helal etmedin miydi? Sözünü ne çabuk değiştiriyorsun? Galiba sopalar az geldi. İhtiyara basarlar dayağı. Senede mühürlettikten sonra salıverirler. Bir çare Ali Baba inleye topallaya kulübeye döner. Oğlu Şefik imdadına yetişir. Sağır halayı hendekten çıkarır, dutun altında yatan anasını ayıltır. Ali Baba bir yandan öbürüne kımıldanamaz bir halde ağrılar, sızılar içinde gözyaşları saçarak oğluna çıkışır. Hayırsız evlat, beni o zebani heriflerin sopaları altında bırakıp da kaçtın. Şefik aynı kader taneleriyle ihtiyarın ellerine sarılarak, babacığım, 3 tane hayduta karşı ben ne yapabilirdim? Bari konuyu komşuyu dolaşıp da felaketi anlataydın, imdada adam çağıraydın. Komşuları dolaştım. Olanı biteni duyanlar kapılarını sürmeleyip içeri çekildiler. O herife kanlı sadık derlermiş. 9-10 öldürme vakası varmış. 3 defa idama mahkum olmuş, kaçmış. Adını değiştirmiş. Son hapisliğinden afla kurtulmuş. Karakola için gitmedin? Komşumuz Nalbur İsmail Efendi, sakın karakola şikayete gitme. Bir kulübeye sığınmış birkaç candan ibaret zayıf bir ailesiniz. Kanlı sadık bir kere garez bağlarsa bir gecenin içinde hepinizi yok eder. Bu öğüdümü iyi dinle dedi. Ben de korktum gitmedim. 19 Haziran 1924.